Ayrım 6. Sayfa 61. Ertesi gün Alman İşçi Partisi'ne kabul edildiğini bildiren kartı alınca hayret etti. Hatırında kalanları sonradan şöyle anlatmıştır. Kızayım mı, güleyim mi bilmiyordum. Hazır bir partiye girmek niyetinde değildim. Ben kendi partimi kurmak istiyordum. Bana karşı yapılan şey hiç akla gelmeyecek küstahça bir hareketti. Bunu bir mektupla bildirmek üzereydi ki içinde bir merak uyandı ve çağrıldığı komite toplantısına gitmeye ve bu saçma küçük örgüte neden katılmak istemediğini şahsen anlatmaya karar verdi. Toplantının yapılacağı yer Herrenstraße'de Alte Rosenbad birahanesiydi. Burası çok aşağılık bir yerdi. Loş yemek salonundan geçtim. Salonda kimsecikler yoktu. Arka odaya geçilen kapıyı açtım ve komiteyle yüz yüze geldim. İsli bir gaz lambasının kör ışığı altında 4 kişi bir masaya oturmuştu. Bunların arasında broşürün yazarı da vardı. Hemen beni sevinerek tebrik etti ve Alman İşçi Partisi'nin yeni bir üyesi olarak bana hoş geldiniz dedi. Doğrusunu isterseniz biraz çekindim. Son toplantının tutanağı okundu. Sekretere güven oyu verildi. Sonra hesap raporu geldi. Partideki bütün para 6 mark 50 fenikti. Muhasebeci de güven oyu aldı. Bu da tutanağa geçirildi. Sonra birinci başkan, biri Kiel'den, öteki Düsseldorf'tan, biri de Berlin'den gelen mektuplara verilen cevapları okudu. Herkes onayladı. Sonra gelen mektuplara ait bir rapor okundu. Korkunç, korkunç. En kötü çeşidinden bir kulüp hayatıydı bu. Ben bu örgüte mi katılacaktım? Böyle olduğu halde birahanenin bloş arka odasında toplanan kılıksız insanlarda onu çeken bir şey vardı. Parti kelimesinin eski anlamını aşacak yeni bir hareket özlüyordu. O akşam kışlaya döndü. Hayatının en zor sorunu ile karşı karşıyaydı. Katılmalı mıyım? Hitler aklının bu işten vazgeçmesini söylediğini kabul eder. Ama bir yandan da bir örgütün önemsizliği genç bir adama enerji ve fikir sağlar. Gerçek bir kişisel çalışma fırsatı verirdi. Hitler bu görevin ne getirebileceğini bir daha düşündü. Yoksulluğum ve herhangi bir gelirim olmayışı bana bu sorunun en kolay yanı gibi görünüyordu. Ama benim adı sanı bilinmeyen kimseler arasında bulunuşum işin kötü yanıydı. Ben kaderin en yakın komşularının bile dikkatini çekmeden yaşamaya ya da varlığını sürdürmeye mahkum ettiği milyonlarca insandan biriydim. Bundan başka eğitim yoksunluğumun ister istemez yarattığı zorluk da vardı. 2 gün süren korkunç bir düşünmeden sonra adımı atmam gerektiğine inandım. Bu hayatımın en önemli kararıdır. Bu yolun dönüşü yoktu ve olamazdı. İşte Adolf Hitler böylece Alman İşçi Partisi Komitesi'nin 7. üyesi olarak partiye katıldı. Bu küçük partinin burada anmamız gereken 2 üyesi vardı. İkisi de ileride Hitler'in yükselmesine yardım edeceklerdi. Ordunun Münih'teki 8. Bölge Komutanlığı kurmayında çalışan Yüzbaşı Ernst Röhm partiye Hitler'den önce yazılmıştı. Röhm tıknaz, kalın enseli, yumuk gözlü, yüzünde yara izi bulunan profesyonel bir askerdi. Burnunun üst kısmı 1914'te yaralanmıştı. Keskin bir politik anlayışı ve tabii bir örgütlenme yeteneği vardı. O da Hitler gibi demokrat cumhuriyete ve bundan sorumlu saydığı Kasım katillerine sönmez bir kin besliyordu. Röhm'ün amacı yeniden kuvvetli milliyetçi bir hareket yaratmaktı. O da Hitler gibi bunun ancak aşağı sınıflara dayanan bir parti ile başarılabileceğine inanıyordu. O da öteki muvazzaf subaylardan farklı olarak bu sınıftan gelmişti. Röhm birçok ilk Naziler gibi bir homoseksüel olmakla beraber sertliği, merhamet bilmezliği ve yürütücülüğü ile ilk Nazi kuvvet müfrezesinin örgütlenmesine ve sonra bunun SA haline gelmesine yardım etmiştir. Röhm 1934'te Hitler tarafından öldürülünceye kadar bu zorbalar ordusunun komutanı olarak kaldı. Yeni filizlenen partiye birçok eski askerler ve hür tabur gönüllüleri getirdi. Bunlar ilk yıllarda örgütün bel kemiğiydi. Ayrıca Röhm, Bavyera'yı yöneten ordunun bir subayı olarak da Hitler'e ve Hitler'in hareketine hükümet makamlarının himayesini ve arada sırada da yardımını sağlıyordu. Bu yardım olmasaydı Hitler belki de Cumhuriyeti ortadan kaldırma kampanyasına o kadar kuvvetle girişemezdi. Bavyera hükümeti ve polisi göz yummasaydı zor ve korkutma politikasını elbette ki yürütemezdi. Hitler'den 25 yaş büyük olan Dietrich Eckart'a çoklukla nasyonal sosyalizmin manevi kurucusu denir. Eckart, nükteli bir gazeteci, kötü bir şair ve kötü bir tiyatro yazarıydı. Ibsen'in Peer Gynt'ünü Almanca'ya çevirmişti. Oynanmamış bir sürü tiyatro eseri vardı. Bir ara o da Berlin'de Hitler'in Viyana'da geçirdiği hayata benzeyen serseri, bohem bir hayat geçirmiş, kendini içkiye, morfine vermiş ve Haydn'a göre akıl hastanesinde yatmıştı. O sırada akıl hastalarını artist olarak kullanmış, kendi tiyatro eserlerini oynatmak fırsatını bulmuştu. Savaşın sonunda Bavyera'ya dönmüş, Münih'in artist mahallesi olan Schwabling'de Brennnessel şaraphanesinde bir hayranlar çevresi yaratmıştı. Burada Ari ırk üstünlüğünü anlatıp duruyor ve herkesi Yahudileri öldürmeye, Berlin'deki alçakları alaşağı etmeye çağırıyordu. O sırada Münih'te gazetecilik yapan Haydn, Eckart'ın 1919'da Brennnessel şaraphanesinin müdavimlerine şu sözleri söylediğini yazar. Bizim başımıza makineli tüfek sesinden korkmayacak bir adam gerek. Kalabalığın gözünü korkutmalı. Subay kullanamayız çünkü artık halkın subaylara saygısı yok. En iyisi konuşmasını bilen bir işçi bulmalı. Çok akıllı olması gerekmez. Bekar da olmalı ki kadınları tavlayabilelim. Sarhoş şairin, yani Eckart'ın, Eckart Aralık 1923'te çok içmekten öldü. Adolf Hitler de tam istediği adamı bulmasından daha tabii ne olabilirdi? Eckart, Alman İşçi Partisi'nde yükselmekte olan gencin en yakın öğütçüsü oldu. Ona kitaplar verdi, Almancasını ilerletmeye yardım etti. Hem yazısını hem de konuşmasını düzelttirdi. Onu geniş arkadaş çevrelerine tanıttı. Bunlar arasında yalnız partiye paraca yardım eden zenginler değil, aynı zamanda Hitler'in ileride en büyük yardımcıları olacak Rudolf Hess ile Alfred Rosenberg de vardı. Hitler'in Eckart'a karşı hayranlığı hiçbir zaman azalmadı. Kavgamın son cümlesi Hitler'in dağınık öğütçüye karşı beslediği saygının bir ifadesidir. Hitler kitabını şöyle bitirir. Kendilerini halkın uyanışına adamış olanların içinde gerek yazı, gerek düşünce ve gerekse iş bakımından en iyi olanlardan biriydi. Nasyonal sosyalizmi kuran ve Avrupa'nın en kuvvetli ülkesi olan Almanya'yı 13 yıl içinde 3. Alman İmparatorluğu haline getiren bir hareketi bilmeyerek başlatan bu uygunsuz adamlar işte böyle rastgele bir araya toplanmışlardı. Kafası karmakarışık bir demirci olan Drexler hareketin çekirdeğini kurmuş, sarhoş şair Eckart manevi temelin bir kısmını atmış, ekonomi hastası Feder ideolojiye benzer bir şey yaratmış, homoseksüel Röhm ordunun ve eski savaşçıların yardımını sağlamış ve o sıralarda daha 31 yaşına girmemiş olan ve hiç tanınmayan eski aylak Adolf Hitler de bir birahanenin arka odasında bir tartışma kulübünden başka bir şey olmayan partiyi ele alarak onu güçlü bir siyasi parti haline getirmişti. Viyana'da yalnız başına geçirdiği açlık günlerinden beri kafasında kaynaşıp duran bütün fikirler şimdi bir çıkış yolu bulmuş, yaratılışındaki enerji fırlayıp dışarı çıkmıştı. Korkak komitesini daha büyük toplantılar yapmaya zorladı. Kendi başına çağrılar yazdı, daktilo etti ve dağıttı. Sonradan şu hatırasını anlatmıştır. Bir defasında bunlardan 80 kadarını dağıttıktan sonra oturup halkın gelmesini bekledik. Bir saat geçti, başkan toplantıyı açacaktı. Yine 7 kişiydik. Bizim eski yediler ama yılmadı. Çağrıları teksir makinesinde çoğalttı. Yerli gazetede bir toplantı ilanı yayınlatmak için para topladı. Başarı der, gerçekten hayret verici oldu. 111 kişi geldi. Münihli profesörün açık konuşmasından sonra Hitler halk önünde ilk söylevini verecekti. Partisinin resmi başkanı Harrer buna itiraz etti. Hitler der ki, başka hususlarda muhakkak ki namuslu olan bu bay, benim bazı işler yapabileceğime ama konuşmayı beceremeyeceğime her nasılsa inanmıştı. 30 dakika konuştum. İçimde bilmeden, yalnızca önceden duyduğum bir hissin gerçek olduğu anlaşıldı. Konuşabiliyordum. Hitler, söylediği sözlerden dinleyicilerin elektriklendiğini ve partiye verilen 300 marklık bağışın bunu doğruladığını iddia eder. Bu para partiyi bir süre için maddi sıkıntıdan kurtarmıştı. 1920 yılı başlangıcında Hitler partisinin propagandasını eline aldı. Viyana'da iken sosyalist ve Hristiyan sosyalist partilerinin çalışmalarında propagandanın önemini görmüştü. O günden beri üzerinde durmadan düşündüğü bu konuda artık çalışabilecekti. Hemen bu küçücük zavallı partinin rüyasında bile görmediği büyük bir toplantı hazırlamaya girişti. Toplantı 24 Şubat 1920 günü ünlü Hofbräuhaus'un Festsaal'inde yapılacaktı. Salon aşağı yukarı 2000 kişi alıyordu. Hitler'in komitedeki arkadaşları onun delirdiğini düşünüyorlardı. Harrer bu hareketi protesto etmek için istifa etti. Harrer Hitler'in şiddetli Yahudi düşmanlığına karşıydı. Hitler'in işçi sınıfı kitlelerini partiden uzaklaştırdığına inanıyordu. İstifasının gerçek nedenleri bunlardı. Yerini Drexler aldı. O da başarıdan şüpheliydi. Hitler hazırlığın bizzat kendisi tarafından yapıldığını önemli belirtir. Gerçekten de olay kendisi için çok önemliydi. Nitekim kavgamın birinci cildinin sonunda bu olayı uzun uzadıya anlatır. Çünkü der Hitler, parti o zaman küçük bir kulübün dar sınırını aşmış ve çağımızın en güçlü etkeni olan kamuoyu üzerinde ilk olarak belgeleyici bir etki yaratmıştır. Hitler baş konuşmacı olarak bile ilan edilmemişti. Bu rolü Dr. Johannes Dinkfelder adlı biri oynayacaktı. Dr. Johannes Dinkfelder gazetelerde Germanus Agricola takma adıyla ekonomik yazılar yazan homeopatik tedavi taraftarı bir doktordu. Bir hastalığın başka bir hastalıkla tedavisi. Sonradan unutulup gitti. Halk söylevini ses çıkarmadan dinledi. Sonra Hitler konuşmaya başladı. Kendisi sahneyi şöyle anlatıyor. Salonda gürültüler, şiddetli kavgalar oluyordu. Davaya candan bağlı bir avuç mücadele arkadaşı ile öteki yardımcıları gürültü çıkaran komünist ve sosyalistlerle savaşıyorlardı. Ancak yavaş yavaş düzeni sağlayabildik. Konuşmama güçlükle devam edebildim. Yarım saat sonra alkış sesleri, gürültü ve bağırışları bastırmaya başladı. 4 saat sonra salon boşaldığı sırada unutulmayacak hareketimizin ilkeleri Alman halkını harekete geçirmeye başlamıştı. Hitler konuşması sırasında Alman İşçi Partisi'nin 25 maddesini ilk defa ilan etti. Bu maddeleri Drexler, Feder ve Hitler acele olarak hazırlamışlardı. Hitler'e yapılan itirazların çoğu okuduğu programın bazı noktalarına yönelmişti. Ama o bütün maddeleri kabul edilmiş sayıyordu. Bu maddeler Nisan 1920'de partinin adı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne çevrildiği zaman Nazi Partisi'nin resmi programı oldu. Sonra da Hitler 1926'da taktik nedenlerden ötürü bu maddeleri değişmez ilan etti. Bu maddeler gerçekte işçilerle aşağı orta sınıf ve köylüler için hazırlanmış bir çorba, bir kırkan vardı. Parti iktidara geçtiği sırada çoğu unutulup gitti. Almanya üstüne yazı yazanların çoğu bu maddelere gülüp geçtiler ve Nazi liderinin kendisi de sonradan bu maddeler kendisine hatırlatıldığı zaman şaşırdı. Bununla birlikte kavgamda belirtilen ana kurallar gibi bu maddelerin de en önemlileri 3. Alman İmparatorluğu'nda gerçekleştirildi. Ve sonunda Almanya'nın içinde ve dışında milyonlarca insana felaket getirdi. Programın ilk maddesinde bütün Almanlardan daha büyük bir Almanya halinde birleşmeleri isteniyordu. Sonradan Başbakan Hitler 6 milyon Alman'ın yaşadığı Avusturya'yı 3 milyon Alman'ın bulunduğu Sudetenland'ı alırken direndiği ve gerçekleştirdiği fikir bu değil miydi? Alman Danzig'ini ve Polonya'da Alman çoğunluğunun bulunduğu bölgeleri neden istiyordu? Bu yüzden Polonya'ya saldırmamış ve İkinci Dünya Savaşı'nı açmamış mıydı? Hitler'in oturup oturup yazmak zahmetine katlandığı Nazi amaçlarının iki savaş yılları arasında birçok kimseler tarafından bilinmemesi ya da bu amaçlara gülünüp geçilmesi dünyanın büyük talihsizliklerinden biridir. 24 Şubat 1920 akşamı Münih'teki bir hanede tespit edilen programın Yahudi düşmanı maddeleri elbette ki korkunç bir uyarmaydı. Yahudiler dairelere alınmayacaktı. Dahası Alman vatandaşlığından da basından da atılacaklardı. 2 Ağustos 1914'ten sonra Almanya'ya girmiş olanların hepsi yurt dışı edilecekti. Parti programının birçok maddeleri o sıralarda kötü durumda bulunan ileri ve hatta sosyalist parolaların arkasından koşan aşağı sınıflara göre hazırlanmış demagojik bir çağrıdan başka bir şey değildi. Örneğin 11. maddede emeksiz kazanılmış gelirlerin kaldırılacağı, 12. maddede tröstlerin devletleştirileceği, 13. maddede devletin büyük sanayi kârlarına katılacağı, 14. maddede toprak kiralarının ve toprak üzerinde spekülasyonun kaldırılacağı bildiriliyordu. 18. maddede hainler, tefeciler ve çıkarcılar için ölüm cezası isteniyor, 16. maddede sağlam bir orta sınıfın yaşatılması gerektiği bildiriliyor ve büyük mağazaların kamulaştırılması ve az bir ücretle küçük tüccarlara kiralanması üzerinde duruluyordu. Bu maddeler, nasyonal sosyalizmin sosyalizmine gerçekten inandıkları anlaşılan Drexler ve Feder'in ısrarıyla programa alınmıştı. Büyük sanayicilerle toprak sahipleri, parti kasalarına olukla para akıttıkları sırada bu fikirler Hitler'i bir hayli şaşırtmış ve tabii bu konuda hiçbir şey yapmamıştır. Son olarak programda Hitler'in başbakan olur olmaz gerçekleştireceği iki madde daha vardı. İkinci maddede Versailles ve Saint-Germain anlaşmalarının feshi isteniyordu. Son maddede yani 25. maddede ise kuvvetli merkezi bir devletin kurulması öngörülüyordu. Bu maddede bütün Almanların bir imparatorlukta birleşmelerini ve barış anlaşmalarının feshini isteyen birinci ve ikinci maddeler gibi Hitler'in ısrarı sonunda programa alınmıştı. Hitler'in bu davranışı partisi Münih dışında daha pek tanınmazken halkın desteğini kaybetmeyi bir göze alarak ne kadar ileriyi gördüğünü ispat eder. O sırada Bavyera'da Almanya'dan ayrılma istekleri çok kuvvetliydi. Berlin'deki merkezi hükümetle her zaman çatışma halinde bulunan Bavyeralılar daha çok değil, daha az merkezicilik istiyorlardı. Böylece yönetimi kendi ellerine almış olacaklardı. O sıralarda gerçekleştirilmeye çalışılan da buydu. Berlin'in küçük Alman devletleri üzerinde pek az otoritesi vardı. Hitler ise yalnız Bavyera'da değil, bütün Alman İmparatorluğunda iktidarı düşündüğü kuvvetli merkezi hükümetin kurulması için elinde tutmak ve onu diktatörlük haline getirmek istiyordu. Hohenzollern İmparatorluğu zamanında olduğu gibi Weimar Cumhuriyeti devrinde de kendi parlamentoları ve hükümetleriyle yarı bağımsız halde bulunan küçük Alman devletlerini ortadan kaldırmak niyetindeydi. 30 Ocak 1933'te acele yaptığı işlerden biri de önceleri pek az kimsenin dikkatini çeken ya da pek ciddiye alınmayan bu son maddeyi uygulamak olmuştur. Bu düşüncesini başlangıçta yazıyla açıklamadığını kimse iddia edemezdi. Coşkun söylevler, köklü ve kırkambar bir program, filizlenen bir parti için önemli olmakla beraber dikkati çekmek ve halkın desteğini sağlamak için yeterli değildi. Hitler o zaman dikkatini daha yeni şeylere çevirdi. Daha birçok yenilikler istiyordu. Kendine özgü dehasının ilk belirtileri görülmeye, hissedilmeye başlamıştı. Halk yığınlarının istediği yalnız fikir değil diye düşündü. Durmadan kafalarına vuracağı birkaç basit fikir halka yeterdi. Onlara bir de inançlarını bağlayacakları semboller, coşkularını uyandıracak töreler ve renkler, başarı kazandığı takdirde taraftar toplayacak. Almanlar kuvvete hayran değiller miydi? Onlarda zayıfa karşı üstünlük duyguları uyandıracak şiddet ve terör hareketleri gerekti. Önce de gördüğünüz gibi Hitler Viyana'dayken sosyal demokratların siyasi düşmanlarına karşı kullandıklarını sandığı alçakça manevi bir fizik terör üzerinde bir hayli düşünmüştü. Şimdi bunu kendi sosyalist düşmanı partisinin amacına uygulamaya çalışacaktı. Her şeyden önce toplantılarda gürültü çıkaranları ya da sorgu sual edenleri susturmak ve gerekirse dışarı atmak için eski askerler getirilecekti. Partinin Alman İşçi Partisi adına bir de nasyonal sosyalist kelimeleri eklendikten ve parti Alman Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi ya da o sıralarda daha çok kullanılan şekliyle NSDAP adını aldıktan az sonra 1920 yılında Hitler bir takım kalın enseli eski askerleri kol kuvveti kıtaları Ordnertruppe halinde örgütledi ve bunları eski sabıkalılardan saatçi Emil Morris adında birinin komutası altına verdi. Bu örgüt Berlin hükümetinin dikkatini çekmemek için bir süre partinin jimnastik ve spor kolu adı altında gizlendi. Sonra Ekim 1921'de resmen Sturmabteilung adını aldı. SA adı da buradan gelmedir. Kahverengi üniforma giyen bu hücum taburlarında bulunanların çoğu Hür kıtaların en belalı haydutlarıydı. Bu kıtaların başında Erzberger'in öldürülmesine adı karıştığı için hapse atılan ve o sırada henüz hapishaneden çıkmış bulunan ünlü yüzbaşı Erhard'ın yardımcılarından Johann Ulrich Klintstich vardı. Bu üniformalı kabadayılar Nazi toplantılarında düzeni sağlamakla yetinmediler. Az sonra başka partileri dağıtmaya başladılar. Bir ara 1921'de Ballerstedt adında Bavyeralı bir federalistin konuşacağı bir toplantıda hücum kıtalarının saldırılarını bizzat Hitler yönetti. Ballerstedt'te dayak atıldı. Hitler bu yüzden 3 ay hapse mahkum oldu. Mahkumiyetinin ancak bir ayını çekti. Bu onun ilk hapishane tecrübesi oldu ve oradan bir kahraman gibi çıktı. Daha çok tanındı. Hitler polise şunları söylemişti. İyi oldu, istediğimiz de buydu. Ballerstedt konuşamadı. Nitekim Hitler birkaç ay önce bir dinleyici grubuna şu sözleri söylemişti. Nasyonal Sosyalist Hareketi, yurttaşlarımızın kafalarını bozabilecek bütün toplantıları ve konferansları ileride gerekirse zor kullanarak merhametsizce önleyecektir. Artık usta bir propagandacı olmaya başlayan bir zamanların hayal kırıklığına uğramış sanatçısı Hitler'in aklına 1920 yılının yazında ancak dahiyane diyebileceğimiz bir fikir geldi. Partinin kendi amacını gösteren ve halk kitlelerinin hayalini gıcıklayan bir amblemi, bir bayrağı, bir sembolü yoktu. Bunun diye düşündü Hitler, uğrunda yığınların çarpışacağı göz alıcı bir bayrak olması gerekir. Uzun uzun düşündükten sonra kırmızı zemin ortasında beyaz bir daire ve onun içinde siyah svastika yani gamalı haç bulunan bir bayrak üzerinde karar kıldı. Eski çağların gamalı svastika hacı Hakenkreuz, Nazi Partisi'nin ve sonunda Nazi Almanyası'nın kudretli ve korkutucu bir sembolü olacaktı. Gamalı haçı partinin bayrağında ve ambleminde kullanmak fikrini nereden aldığını Hitler kavgamın bu konuyu ayırdığı uzun edebiyat parçasında açıklamaz. Gamalı haçın hemen hemen ilk insan kadar eski bir tarihi vardır. Truva, Mısır ve Çin yıkıntıları arasında görülür. Ben kendim Hindistan'da eski Hindu ve Budist eserlerinde de gördüm. Çağımızda ise Estonya ve Finlandiya gibi Baltık devletleri tarafından resmi amblem olarak kullanılmıştır. 1918-19'da buralarda çarpışan Alman Hür kuvvetleri bu amblemi görmüşlerdir. Erhard Tugay'ı 1920'de Kap hükümet darbesi sırasında Berlin üzerine yürürken askerlerin miğferlerinde gamalı haç işareti vardı. Hitler'in bu işareti Avusturya'daki Yahudi düşmanı partilerin amblemlerinde gördüğü kesin. Erhard Tugay'ı Münih'e geldiği sırada bunu birdenbire hatırlamış olacak. Parti üyelerinin kendisine sundukları çeşitli modellerin hemen hepsinde de gamalı haç bulunduğunu, hele Sternberg'li bir dişçinin verdiği bayrak modelinin fena olmadığını, kendisininkine çok benzediğini söyler. Renklere gelince, Hitler elbette ki Weimar Cumhuriyeti'nin siyahlı, kırmızılı ve yaldızlı bayrağını istemeyecekti. İmparatorluğun eski kırmızı, beyaz ve siyah bayrağını da kabul etmedi. Ama bu renkleri yalnız mevcut renk uyumlarının en zengini saydığı için değil, aynı zamanda uğrunda savaştığı Almanya'nın renkleri olduğu için de seviyordu. Bunlara yeni bir şekil vermeliydi. Gamalı haç bayrağa böylece eklendi. Hitler bu eşsiz buluşu ile övünür. Kavgamda o gerçek bir semboldür der. Kırmızıda hakaretin sosyal fikri, beyazda milliyetçilik, gamalı haçta ari insanın zaferi için yürüttüğü savaş görünür. Az sonra hücum kıtalarının üniformalarına takılmak ve parti üyeleri tarafından kullanılmak üzere gamalı kol bandı icat edildi. 2 yıl sonra Hitler, Nazilerin büyük geçit resimlerinde taşıyacakları ve büyük halk toplantılarında sahneye asacakları standart Nazi bayraklarını tespit etti. Eski Romalılardan alınmıştı bunlar. Siyah metal bir gamalı haçın çevresinde gümüş renkli bir çelenk ve çelengin üstünde bir kartal vardı. Altında metal bir dikdörtgen üzerinde NSDAP harfleri yazılıydı. Daha altında saçaklar ve püsküller sarkıyordu. Dört köşe ve gamalı olan bu bayrağın üstünde şu sözler süslü bir şekilde yazılmış olacaktı. Deutschland, erwache! Almanya, uyan! Bu belki sanat değildi ama büyük propagandaydı. Şimdi artık Nazilerin dilinde başka hiçbir partide olmayan bir sembol vardı. Gamalı haç, savaş sonunun ilk karışık yıllarında kararsızlık içinde bocalayan aşağı tabaka, orta sınıfları yeni bir yöne sürükleyecek mistik bir kudret taşıyordu sanki. Bu bayrağın altında toplanmaya başladılar.